Ayrım 9.
Savaşa her kesimden kadın katılmış olup halen de savaşı sürdürmektedirler. Ne var ki bu toplumlarda bugün artık temel kavramların ve çağdaş toplum yaşamanın gerektirdiği sosyal güvence ve bireysel özgürlük hakları sorunu artık hayli yerine oturmuş olduğundan kadın erkek ilişkisi ve kadının psikososyal kimliği konusunda daha ayrıntıya inen istekler ve bu yoldaki çalışmalar gündemdedir. Çağdaşlaşma süreci içinde Türk kadının psikososyal kimlik sorunlarına gelince, durum bugünkü haliyle oldukça karmaşık, mozaik bir tablo göstermektedir. Türk toplumunun tarihsel değişim süreci içinde, kadının psikososyal kimliği ve bunun altında yatan psikodinamik özelliklerinden daha önce başka yayınlarda söz edilmiş olduğundan, burada daha çok güncel durum değerlendirilmeye çalışılacaktır. Türkiye'de çağdaşlaşma süreci, politik, sosyal ve ekonomik koşulların birbirine az çok paralel giden etkisiyle olmamıştır. Dolayısıyla çağdaşlaşma süreci ülke geneline yayılan homojen bir gidiş göstermeyip sıçramalı, senkoplu bir ilerlemeyle niteliklidir. Bu bakımdan diğer toplumlardaki gibi değişen toplum yaşamı biçimlerine yumuşak kayışla geçme söz konusu olamamış, bu sıçramalı geçişlerde özellikle yabancılaşma duygusu ve bundan doğan çeşitli tepkileri de birlikte taşımışlardır. Temelde üretim koşullarından kaynaklanan ve yüzyıllar boyunca toplum kesimleri arasında gittikçe derinleşen bir yarıklığa yol açan sosyokültürel farklılık doğmuştur. Batılılaşma hareketine daha önce katılmış bulunan büyük kentlerin üst düzey halkında, toplum ve aile yaşamı çağdaş yaşam biçimine kolayca uyum sağlamış, uyumda çok zorlanmamıştır. Kadın hakları konusundaki çalışmalar da zaten bu kesimde başlamıştır. Burada ilginç olan, Avrupa'da kadın özgürlük hareketlerinin enerjik bir biçimde başladığı 19. yüzyılın ikinci yarısında, Türkiye'de de aynı hareketlerin başlangıç gösterdiğini saptamamızdır. O tarihlerde de Türkiye'de kadın özgürlük hareketleri başlamış, kadın yazarlar ortaya çıkmıştır. Örneğin Fatma Aliye Hanım ve diğerleri, Türkiye'deki kadın özgürlük hareketlerinin öncülüğünü yapan kadınlar, belli bir eğitim düzeyi üstünde olan ve Batı Avrupa kültürünü oldukça iyi tanıyan kesimden gelmektedirler. Yürüttükleri hareket de şekil açısından Batı Avrupa'dakine benzemektedir. Fakat işin derinine inildiğinde burada aynı temel yapı bulunmamaktadır. Çünkü toplum yapısının içinden gelişmiş bir hareket değildir bu. Endüstrileşme yoktur ülkede. Bireysel insan gücü diye bir şey yoktur. Ve üstelik yaşam kavramları da çok katı ve sıkıdır. İşte bu nedenledir ki bu hareket istenilen ölçüde ve hızda bir yaygınlık, etkinlik kazanamamıştır. Ne var ki bu hareket çerçevesindeki girişimlerin öncü değeri hiçbir zaman küçümsenemez. Bu harekete paralel olarak ve biraz da onun dürtüsüyle başlatılmış bulunan kız meslek okulları, Türk kızlarının da belli bazı okullara girebilmeleri olanağının sağlanması ve özellikle 19. yüzyılın sonlarına doğru açılmış olup, kızlara parasız yatılı iyi bir eğitim vererek öğretmen yetiştiren Darül Muallimat Kız Öğretmen Okulu, eğitiminin olanaklı olanaksız geniş halk kitlelerine açılabilmesi ve ülke kızlarının meslek yaşamına atılmaları yolunda hatırı sayılır derecede önem taşıyan bir olaydır. Cumhuriyetin ilanından sonra Kemalist reform programları ile çağdaşlaşma yolunda ülke yüzeyine yaygın eğitim programlarıyla toplumsal yaşam değişmesinin ön hazırlıklarının başlatılması yoluna gidilmişse de, gerek hızlı nüfus patlaması, gerekse bir takım sosyal ve politik nedenlerle durum sistematik bir gelişme sürecine ulaşamamıştır. Cumhuriyetin kuruluş yıllarından bu yana, Türkiye'de kadının toplum yaşamında etkin konumlara geçişi oldukça hızlı bir artış göstermişse de, bu ya üst sosyoekonomik düzey kadınlarıyla sınırlı kalmış ya da sınıf atlama türünde olarak tüm ülke kadınlarına yaygınlık gösterememiştir. İstatistik verilere baktığımızda Türkiye'de üst düzey meslek konumlarında olan kadın sayısı Batı Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında hiç de düşük değildir. Ancak ülke genelinde kadınların sosyal kimlikleri ele alındığında çarpıcı bir uyumsuzluk göze çarpmaktadır. Kadının ev dışında çalışma yaşamına atılması, bireysel iş gücü ve emeği karşılığında kazancı olmasının kadın özgürlüğüne katkıda bulunacağı ve kadının özgürlüğünün temelinde ekonomik bağımsızlığının yattığı gibi savlar, her ne kadar geçerliyse de Özellikle Türkiye gibi bir geçiş ülkesinde bunların uygulamada kadının psikososyal kimliğine her zaman yeterli bir katkıda bulunmadığını da gözlemler göstermektedir. Türkiye bugün önemli bir geçiş dönemi yaşamaktadır. Gerek kırsal kesimden kentlere iç göç, gerekse yurt dışına, özellikle Batı Avrupa ülkelerine dış göç ile yaşanan ortam ve konum değişikliği ve ayrıca çok hızlı yaygınlaşmış olan iletişim araçları ile haberleşmenin ülkenin her yöre ve kesimine ulaşması, bu geçiş sürecini hızlandırmakta olduğu kadar karmaşıklaştırmaktadır da. Kadının sosyal ve ekonomik güvencesini evlilikte gören, bir başka deyişle kadına meslek olarak evliliği öngören bir düşünce, hala toplum genelinde yaygın bir kavramdır. Bu görüş kadının psikososyal kimlik oluşumunu önemli ölçüde etkilemekte, kimi zaman kadını bir cinsel kimlik bunalımına sürüklemekte, kadın erkek ilişkilerinde karmaşıklığa ve çatışmalara yol açmaktadır. Bu durum içinde Türk kadınını çeşitli gruplar halinde ele alarak incelemekte yarar vardır. 1. Eğitim görmüş meslek kadını. Orta veya yüksek dereceli meslek eğitimi görerek meslek yaşamına girmiş olan kadınlar, mesleklerinin türüne göre belli bir psikososyal rol değişimine uğramışlardır. Aslında bu her ülkede ve her toplumda olmuştur ama bizimki gibi bir geçiş toplumunda daha önemli kıvamda oluyor. Türkiye'de kadınların yüksek eğitimi gerektiren mesleklere girmeleri ve bu mesleklerde ilerlemeleri, Cumhuriyet'in ilk yıllarından sonra başlamış ve Batı Avrupa'daki ülkelere göre o kadar da zor olmamıştır. Burada etkin olan birkaç faktör var. Tabii ki en önde o dönemde kadına sosyal haklar tanınmasının devlet politikasının amaçlarından biri olması ve devletçe desteklenmesi geliyor. Bu kuşkusuz ki önemli rol oynamakta. Dolayısıyla bu düzeydeki meslek konumlarında da Batı ülkelerine göre hızlı bir artış görüyoruz kadın sayısında. Ancak ilk yıllarda bu kadınlar üst düzey ailelerden gelmiş, olanakları epey üst düzeyde olan genç insanlardır. Daha sonra alt kesimlerden de buralara sınıf atlama olanağı doğuyor. Fakat bu ancak sınıf atlama olanağı, yani bu kesimden kızlar eğitim fırsatını bulunca başka bir kesime katılıyorlar. Dolayısıyla pek yaygınlaşma sayılmaz, tek tek kişilerin bir konumdan öteki konuma geçmesidir. Kadın hatırı sayılır bir meslek aşamasına varıp orada bir konum elde ettiğinde toplumda genellikle beğenilmekte ve saygınlık kazanmaktadır. Ancak aynı zamanda da ahlak normları açısından bu kadınlar çevrelerince ve toplumca gayet sıkı izlenmektedirler. Bu durumda kadında özellikle ilk yıllarda daha fazla hissedilir bir cinsel kimlik çatışmasına, hatta belki bunalımına yol açmıştır. Hem kadının kendisi hem de toplum o kadının cinsel kimliğini yatsıma yoluna gitmiştir. 1950'li yıllara kadar üst düzeydeki meslek kadınlarında göze çarpan bir özellik vardı. Bunu istatistiklerden de görüyoruz. Bu kadınların çoğu bekardı. Üst düzeye çıkmış olan bekar kalmış kadınlar. Onların gerek giyimlerinde, gerekse davranışlarında cinsiyetsiz bir sadelik söz konusu olmuştur. Hatta belki biraz erkeksi de diyebileceğimiz bir durum vardı. Bunu cinselliğin yatsınması diye alabiliriz. Yani kadın cinselliğini hem kendisi yatsımak zorunda kalıyor hem de çevre bunu ondan bekliyordu. Bu tutumu yakın geçmişe kadar halk arasında gözlemleyebiliyorduk. Özellikle kadın hekimler kendilerine hastaları ve hasta yakınları tarafından doktor hanım yerine doktor bey denmesine oldukça alışıktırlar. Kimi böyle dedikten sonra durumu fark eder, üzülür, utanır, özür diler. Ama ilginçtir ki doktor hanım lafı çok zor çıkar. Karşısındaki hekimin kadın olduğunu bildikleri ve gördükleri halde çoğu ilk ağızda ya doktor bey ya da hemşire hanım der. İşte bu da halk arasında belli bir kavram kalıbının varlığına işaret etmektedir. Kadının cinsel kimliğiyle bazı meslekleri bağdaştıramama gibi bir durum diyebiliriz buna. Eğitim görmüş kadınların büyük bir bölümünün ise evlendiklerinde meslek yaşamını ikinci plana atmaları ya da bırakmaları söz konusu olmuş, kimi ise meslek eğitimine girme olanak, yetenek ve istekleri varken salt toplumdaki egemen kavramın etkisi altında evliliği bir meslek olarak seçmişlerdir. meslek yaşamı ile evlilik yaşamını uyumlu biçimde sürdürme ancak karşılıklı bir takım uyum çabalarıyla gerçekleşebilmiş ve özellikle kocanın düşünce yapısına bağlı olmuştur. Aynı eğitim düzeyi veya meslekten çiftler başlangıçta birbirleriyle iyi anlaşarak uyumlu bir evliliği sürdürürlerken, kadının meslek yaşamında daha başarılı olup daha üst basamaklara çıkarak bir kimlik değişimine uğraması, seyrek olmayarak ilişkide zorlanmalara veya ilişkinin bozulmasına yol açmıştır. Son 10-15 yıldır yüksek meslek eğitimi görmüş ve iş yaşamına atılmış kadın sayısı Türkiye'de hızlı bir artış göstermektedir. Bu artışla birlikte kadının artık serbest iş veya ticaret yaşamına girdiğini görmekteyiz. Üstelik bugün artık cinsel kimliğini yadsıma durumu da pek söz konusu olmamaktadır. Bugün aktif yaşamda kadının doğal cinsel kimliğini artık hem kendisi hem de çevre kabul etmiş durumda gözükmektedir. Ancak bu ne kadar iki taraf açısından da sindirilmiştir henüz tartışmaya açık bir konudur. Böyle kadınları, hatta karı kocaları başka açılardan, başka boyutlardan inceleme olanağı ortaya çıktıkça, ilişkilerde yine de bir takım zorlanmaların bulunduğu göze çarpmaktadır. Aktif yaşamda kadın doğal cinsel kimliğini yadsımazken, bir yandan alışılmış pasif gereksinmelerini doyumunu erkekten beklemekte, bir yandan aktif güçlü kimliğini de koruma isteği içinde çoğu zaman hem kendi kendisiyle çelişkiye düşmekte hem de kadın erkek ilişkilerinde iki taraflı zorlanma ve sürtüşmeler meydana gelmektedir. Bu düzey kesimlerde genellikle erkekler de aktif ve çalışan bir kadın eş olarak tercih etmeye başlamışlardır. Burada gerek ekonomik gerekse sosyal yükümlülükleri bir başka deyimle ailenin sorumluluğunu paylaşmayı istemekte, bir yandan da yanlarındaki eşin, karılarının kendileriyle ve sosyal çevreyle belli bir düzeyde iletişim kurabilecek kişi olup kendilerine sosyal bir destek olmasını da dilemektedirler. Ne var ki düşüncede bu istek egemen olurken, duygusal ve bilinç dışı beklentilerde alışılmış geleneksel kalıplardan henüz tam kurtulamamışlarsa, durum çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bugünlerde bu türde çeşitli örnekler görmekteyiz. Örneğin karı koca belli eğitim düzeylerinde kimi zaman öğrencilikte tanışıp evlenmişler, kimi zaman aynı yörelerin insanları olarak evlenmişler ve iş hayatına girmişler. Bir süre ikisi de aynı yerlerde çalışmış, ondan sonra işimizi kuralım demişler ve kurmuşlar. İşleri gayet başarılı gitmeye başlamış. İşte ikisi de çalışmakta, işi birlikte yürütmekteler. Gel gelelim, kadın çoğu zaman daha fazla iş gücü koyuyor ve objektif baktığınızda görüyorsunuz ki kadın işin temelini çok daha iyi biliyor ve ileriye yönelik görüşleri çok daha tutarlı. Erkek ise hep yeni atılımlar peşinde, biraz da işin gösterişini oynamakta. Başlangıçta her şey eşittir, kimse tek başına patron değil, ikisi de patrondur. Fakat giderek bu ilişki ev ilişkisine de yansıyarak, ev ilişkisiyle iş ilişkisi arasında olumsuz bir kısır döngü ortaya çıkmaktadır. Erkek işteki eşitlik rolünden rahatsız olmaya başlamıştır. Çünkü onun söylediği bir şeye karısı, bu böyle değil, bu böyle olmalı dediği zaman ve bu da doğru çıktığında rahatsız olmaktadır. Oysa yabancı bir ortağı olsa ve bunu o söylese o kadar rahatsız olmayacak gibi bir durum görüyoruz. Ev ilişkisinde kadın belki geleneksel kadın rolünü sürdürmekte ancak sosyal ilişkilerde yani özel sosyal ilişkilerde kadın da iş konusunda otoriter biçimde söz sahibi olduğunda erkek bundan rahatsızlık duymaktadır. Böyle bir durumda rol karmaşası ortaya çıkmıştır ve tepkiler belirir. Tepkilerden en önce görülmeye başlayanı genellikle kadının o işte fazlalık gibi gelmesidir. Koca çoğu zaman kadını çeşitli yollarla işten ayırma çabasına girer. Kimi zaman onun çok yorulduğunu, artık biraz kadınlığını yaşaması gerektiğini, evde daha çok durup dinlenmesi, eğlenmesi, arkadaşlarıyla buluşması, berberine gitmesi gerektiğini söylemeye başlar. Bunun üzerine kadın gerçekten yorulup yorulmadığı konusunda kararsızlığa düşer ama yorulmadığını bilmektedir. Çünkü yorulduğu zamanlar artık geride kalmıştır. Şimdi işin tatlı zamanını yaşıyordur. İş kurulduğu sıralarda yorgunluk daha çok, üstelik ev yükü, çocuk derdi daha fazla olmuştur. Oysa şimdi çocuklar büyümüş, evdeki işler yoluna girmiş, ekonomik durumları eve yeterli personel tutacak kadar da düzelmiştir. bir sürtüşme ortaya çıktığında neler olmaktadır? Kimi zaman eşler arasında uyumsuzluk, sürtüşme, tartışmaların sivrileşmesi ya da birbirlerinden kopuşmalar ve başka yerlerde kimlik ve ilgi aramalar ortaya çıkar. Kimi halde ise hastalıklar ya da bir takım davranış değişiklikleri belirir. Bunlar arasında depresif durumlar, nevrotik veya psikosomatik hastalık belirtileri, uykusuzluk, sinirlilik şikayetleri, kimi halde ise alkol tüketimine eğilim ve ilaç bağımlılıkları sayılabilir. Bir başka örnek de şöyle oluyor. Kadınla erkek genç yaşta tanışıyorlar, sevişip evleniyorlar. O sıralarda ikisi de belki öğrenci ya da okulu yeni bitirmiş genç insanlar. Çalışma hayatına başladıklarında kadın işinde başarıyı arttırıyor ve oldukça hırslı. Basamakları hızla atlıyor ve iş yerlerinde aranan bir eleman oluyor. Bu sefer kocası ona pasif gelmeye başlıyor. Koca da kendi işinde iyi bir insan ama kadın kadar hızlı ilerleyemiyor. O zaman kimliğini değiştirmiş olan kadın kocasını beğenmez oluyor. Kadın böylece yalnız kendi kendiyle değil kocasıyla da çatışmaya düşüyor. Yani kendi rol değişimiyle birlikte çevresindeki kişinin de değişmesini bekliyor. Kendisi güçlendikçe karşısındaki erkeğin ondan daha güçlü olması gerektiği gibi geleneksel kavramı hala sürdürüyor. Ülkemizde özellikle son 20-30 yıldır artan düzeyler ve yöreler arası kayışlar nedeniyle değişik sosyokültürel kökenlerden gelen kişilerin karşılaşmaları ve evlilik kurumu içinde buluşmaları daha sık söz konusu oluyor. Burada genellikle başlangıçta düşünsel olarak kavramlar, görüşler birbirine uygunluk taşırken, ilişki yakınlaşıp derinleştiğinde geleneksel kalıplardan kaynaklanan duygusal beklentiler yüzeye çıkıp karı koca arasında cinsel kimlik sürtüşmelerine yol açabiliyor. Kimlik karmaşası ve çatışmaları yeni yetişen genç kuşaklarda daha yoğun bir takım sorunları doğurmaktadır. Burada gençler çoğu zaman aileleriyle aralarındaki klasik kuşaklar arası kopukluğun çatışmalarını yaşarlarken, özellikle bizim gibi geçiş toplumu ülkelerde buna sosyokültürel köken, aile içinden ve dışı toplumsal çevreden gelen birbirine karşıt etkilerde katıldığından, kimlik sorunu oldukça bunalım doğurucu bir nitelik kazanmaktadır. Burada gençlerin tepkileri değişik olmaktadır. Kimi gençler kuralları tümüyle reddeden, itici, negativist, isyankar bir tutuma yönelirlerken, kimi ise çatışmadan kaçıp geleneksel kalıplarda sığınak bulmayı yeğlemektedirler. 2. Orta ve alt sosyokültürel düzey kadınları, kızları. Orta ve alt sosyokültürel düzey kadınları ve kızlarında ise psikososyal cinsel kimlik durumu biraz daha değişik olmakta ve çoğu kez açık ya da örtülü bir takım sorunlarla birlikte bulunmaktadır. Bu toplum kesimlerinin kökeninde genellikle geleneksel kavramlar baskındır. Kimi bir veya iki kuşak öncesinden geleneksel yaşamın egemen olduğu kırsal kesimden kent kesimine göçmüş, ancak iç kavramlarında gelenekseli sürdürme çabasında olan ailelerden kaynaklanırlar. İletişim olanaklarının sağladığı anında haberleşme içinde, yaşanılan toplumun ortamındaki ağır basan yaşam biçimi ve kavramları, bu kesimde genç kadın ve kızlarda psikososyal cinsel kimlik sorununu ve çatışmaları daha belirgince yüzeye çıkarmaktadır. Ailede erkekler geleneksel egemen rolü üstlenip sürdürme eğiliminde olduklarından, kadınlar ve kızlar da geleneksel bastırılmış kadın rolüne zorlanmaktadırlar. Bu kesimde kızların hatırı sayılır bir meslek eğitimi görüp kendine yeterlilik kazanmaları genellikle engellenir. Ama özellikle kent yaşamı içinde aile bütçesi zorlandıkça kadınların da ekonomik katkıda bulunmaları beklenir. Fakat buna uyan kimliğe bürünmeleri ise istenmez. Bu durum çoğu kadında çifte kimlik sürdürme gibi bir duruma yol açmaktadır. Kadın çalışma yaşamında etkin bir rolü üstlenip belki erkekten daha fazla iş gücü harcarken aile yaşamında da geleneksel edilgin role girmek zorunda kalmaktadır. Böyle bir yaşamı sürdürmek kadın için her zaman pek kolay olmamakta, onda için için bir takım isyan duyguları uyandırmakta, kimi zaman erken, kimi zaman geç bir takım tepkiler doğurmaktadır. Tepkiler aile içinde sert tartışmalar, sürtüşmeler olabileceği gibi, iki taraflı ruhsal ya da psikosomatik türde bedensel rahatsızlıklar türünde de olabilir. Geç tepkiler çoğunlukla çiftlerin belli bir yaş dönemine genellikle yaş dönümü çağına vardıklarında ortaya çıkmaktadırlar. Bu kesim ailelerin kızlarına ileri düzeyde eğitimi engellemeleri, her zaman salt geleneksel nedenlere bağlı olmayıp, kendilerine göre pratik bir takım nedenlerden de kaynaklanmaktadır. Sınırlı ekonomik olanaklarını, aile geçimini üstlenecek role atanmış kişiler olan erkek çocuklarını açmak bir yana, bunun ötesinde yüksek düzeyde eğitim görüp meslek edinmiş bir kız çocuğunun kendi sosyal çevreleri içinde yaslanıp yabancılaşacağı, en azından bildikleri çevreden kendine denk bir eş bulamayacağı ve onlardan kopmak zorunda kalacağı ya da iki arada kalıp tedirgin olacağı gibi bir düşünce de vardır burada. 3. Bölünmüş aileler, yurt dışındaki kadın ve kızlar. 1960'lı yıllarda başlayan Batı Avrupa'ya iş göçü ile Türk kadını yeni bir kimlik sorunuyla da karşılaşmıştır. Genellikle alt sosyokültürel ve kırsal kesimden ailelerden oluşan bu gruplarda kadın geleneksel rolünden hazırlıksız biçimde ayrılmak durumunda kalmıştır. Kimi zaman ailenin erkeği yurt dışına gitmiş, kadın geride kalmış, ailenin çocukların ve köyde ise tarımda işlerinin tümünün sorumluluğunu tek başına üstlenmek durumuna girmiştir. Kocanın 1-2 yıl diye başlattığı ayrılık, çeşitli nedenlerle bir ömrü bulmuş ve kadın ailenin tüm yükünü çoğu kez birçok ezilmeler, yoksunluklar içinde taşımıştır. Burada temelde bir rol değişikliği hem de çok büyük bir rol değişikliği yattığı halde bu gizlenen bir değişiklik olmuş, aslında sadece kadını ve belki de değişik açılardan ve ölçülerde çocukları zorlamıştır. Kadının da kocasıyla birlikte yurt dışına gittiğinde ise kadın önceden hiçbir şekilde hazırlıklı olmadığı türdeki bir iş yaşamına girmiştir. Batı Avrupa ülkelerindeki endüstri işçisi yaşamında çoğu kez kadın işçiler daha aranır olduğundan kadının işi kocasınınkinden daha sürekli ve kimi zaman kazancı da daha fazla olmuştur. Ailenin yaşam biçimi geleneksel ve geniş aileden çekirdek aile tipine dönüştüğünden ve karı kocanın çoğu zaman değişik vardiyalarda çalışma zorunluluğundan ötürü aile içi yaşantıda önemli bir rol değişikliği başlamıştır. Koca da evde çocuklarının bakımını, ev işlerini paylaşır, hatta işsizlik dönemleri uzun sürdüğünde bunları üstlenir olmuştur. Bu rol değişikliği her iki cinste de çeşitli duygulara ve tepkilere yol açmıştır. Kadın bir yandan hem ekonomik güçlülüğü hem de o ülkedeki alışılagelmiş iş güvencesi ve çevresinde gördüğü kadın psikososyal kimliği açısından değişik bir kimliği benimseme eğilimi duyarken, beri yandan kendi kültürel geleneklerinin etkisi altında bu kimliğe karşı suçluluk duygusuyla karışık bir ürküntü duyar. Erkek ise geleneksel kimliğini yitirmenin ezikliğini ve belki de öfkesini yaşar. Genellikle sanki iki taraflı bir utanç içinde durum gizlenmeye çalışılmaktadır. Çoğu kez ailedeki iç yaşantı ile dışa görüntülenen yaşantı bir ikilemi yansıtmakta, karı koca ortaklaşa oynadıkları bir çifte rolü sergilemektedirler. Kimi zaman ise karı koca arasında sert uyumsuzluklar ortaya çıkarak ya yoğun çatışmalara yol açmakta ya da hastalık halinde patlak vermektedir. Bu gruplardaki genç kuşaklarda, özellikle kızlarda, psikososyal cinsel kimlik büyük bir sorun olmaktadır. Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk aileleri, genellikle geleneksel geniş aile yaşam tipi ve kavramının egemen olduğu, kırsal kesimden hiçbir ara basamağı yaşamadan yabancı ülkeye göçmüş ve tasarladıklarından çok daha uzun zaman oralarda yaşamış ailelerdir. Göç olayı ile birlikte aile yapısı da hazırlıksız biçimde geleneksel geniş aile tipinden çekirdek aile tipine dönüşmüş, üstelik bu aile tipi de yaşam koşulları gereği normalin dışında şekil bozuklukları göstermiştir.